Ayrım 39.
Sayfa 402. Hanımını dalıp gittiği alemden çıkaracak çareler arayan Halil Bey kulak kabartmıştı. Açılacak olan heykel mi, müze mi? Heykel. Binanın içindeki cam mekanlar henüz tamamlanmamış. Mebus hanımlarının gezip görmesi için hususi bir izin... Göz ucuyla yengesini süzdü anlayışla enişte. Bakalım, elbette bir çaresi bulunur. Etnografya Müzesi'nin halka açılması birkaç ay sürermiş. İyi kötü hazır olan kısımda tozlu cam mekanlar ardındaki sırmalı fistanları seyrede de ilerlerken hanımının yokluğunu fark etti Halil Bey. Geldiği yoldan geri döndü, köşe yapan bir vitrinin önünde dikilmiş duruyordu Rana. Koca tarih insanın ayağına geliyor değil mi tatlım benim? Neye takıldın öyle? Rana'nın o buğulu gözleri kocasını sorgular gibi baktı. Kaç gündür buradayız? Bir defacık olsun oğlun nasıl diye sormadı ablam. Nazik insan, içli kadın, aczimi yüzüme vurmaktan kaçındı. Cam arkasında sırmalı cepkeniyle poz veren güleç yüzlü taş bebeği işaret eder gibi başını öne eğdi. Oğlumu göreceğim geldi begim. Beklemiyordu Halil Bey. Bir anlık şaşkınlıkta üzüntüsü sevincine karıştı. Ne de olsa oğluyla olan bağını henüz koyvermemiştir Rana. Peki tatlım dönelim. Bir bilemedin iki gün müsaade et bana. Gel bak ileride öyle bir kaftan var ki diyecek oldu vazgeçti. Bakmasına bakıyor ama taş bebekten başkasını görmüyordu eşinin yosun rengi gözleri. Ayrılık günü yolcu gelin ablasına sıkı sıkı sarıldı. Biraz daha kalalım diyecekti ama gene 90 derece dönüş. Beginden çekindi. Enişte de zaten biletleri almıştı. Dörlü birlik istasyona indiler. Enişte kayınbiraderine kıraçta tırtıl gibi yayılan inşaatları gösterirken Emine görümce yengesine bir çıkın uzattı. Doğacak çocuğuma hazırlık yapmıştım Rana. Kaderde yeri yokmuş. Seni gördüm tanıdım, oğlun benim evladım. Kendi bebeğimi giydirmiş gibi olurum. Bilmem kabul eder mi benim vesveseli yengem. Soluyan trenin düdüğü dağlara seslenirken kursakta kalan analık sevgisinin ördüğü o mini mintanları, pomponlu patikleri seyre dalmıştı analığı doğumla noktalanmış yosun gözlü genç kadın. Gözünde tüten oğlunu kayınvalidesinin odasında Hatice'nin koynunda buldu Rana. Süt anne geleni gördüğünde boştaki eliyle beşiğinin tahtasını tıkladı. Maşallahı var hanım, gece gündüz demiyor. Kadının göğsünden taşan memesine takılmıştı sütten yoksun genç annenin gözleri. Başını çevirdi, bırakıp gittiği oğlundan af diler gibi renk tutmaya başlayan yanağını okşadı. Hadi Hatice, versen onu anasına diye emreder gibi söylendi. Beşiği al gel, odasına götürelim adamı. Sargılı bezler içinde kas katı duran bebeğini kollarına aldığında resimlerde gördüğü mumyaları kucaklıyormuş gibi geldi. Nefesi tıkanır oldu, fenalık bastı içine. Odasına varır varmaz Hatice'nin hayretten açılan gözleri önünde bir acele kundağı çözüp attı. Bağlanma yavrum, bağlattırma kendini diye mırıldanarak cendereden kurtulmuş o minicik elleri yüzünde gezdirdi. Tombul bacaklarına öpücükler kondurdu, keyiften debelenen yavrusunu çıkından çıkardığı analık hevesiyle örülmüş giysilerle donattı. Havuzun başında Abuzer Efendi ile konuşan Halil Bey, komşu ziyaretinden dönen anasını görünce adama bir pusula verip gönderdi. ''Nereden böyle anacım?'' ''Naime Hanım'ın kızı merdivenden düşmüş, hatır sormaya gittim.'' Elini öpen oğluna ''Berhudar bı'' Kürtçe berhudar ol, mutlu ol deyip hayır dua okudu. Benim kızı ne ettin? Yukarı çıktı oğlunu görmeye. Emine nasıl? İyi, ellerinden öper. Gelin görünce pek iyi anlaştılar. Bir koşu git, bir koşu dön. Hiç dikkat etmemiştim. Ankara bir alem olmuş. Yerleşen yerleşene, dört bir yanı inşaat. Emine'nin hali vakti yerinde. Damat da ileriyi gören adam diye ekledi. Vakit kaybetmeden arazi satın almak da aklı. Bize de aldırmak istiyor. Parası bol mu damadın? Maaştan biriktirmiş. Ayrıca Afyon'da babadan kalma mülkü var, satacak. Tuttuğun altın olur diyor 2 sene içinde. Biz de Gedik'teki evleri satalım. Ne dersin? Benim karım değil oğul, sen nasıl bilesen. Evin beyi yukarı çıkınca merdiven altında bekleyen Hatice Seyla Hanım'a yanaştı. Büyük hanım, he ne var kızım? Gelin hanım odasına götürdü oğlunu, kundağını söküp attı. Ne diysen? Kundağı söküp attı. Hatice'nin yüzünde sebep arar gibi durakladı Seyla Hanım. Kundaksız bebek görülmüş duyulmuş mu? Allah göstermeye. Eğri büğrü bir çocuğa gönül razı olur mu? Bunalımdan çıkamıyor, toparlanamıyordu kıymetli gelini. Toz kondurmak istemedi Seyla Hanım. Göresi gelmiş, kundağı değil oğlunu sevmek istemiş Hatice. Sen gelen sefer bak hele, oğlan çılpak mı kalmış? Gün ışırken bebeği emzirip dönen Hatice şaşkındı. Namazın bitmesini bekledi. Büyük hanım, gelin hanım yerde dizlerin üstünde, kıpramadan duruyor. Sağındaki solundaki melekleri bir kez daha selamladı Seyla Hanım. Belli bunalımdan çıkamıyordu gelini. Yerde ne arıyordu sabahın köründe? Namaz mı kılıyordu? Kılmak mı istiyordu? Aman mı diliyordu? Çare neydi? Elinden ne gelirdi? Kızı gibi sevdiği hürmetkar gelinine nasıl yardım ederdi? 2 gün boyunca düşündü durdu. Nakiye Hanım'a danışmayı uygun buldu Seyla Hanım. 8 aylık hamileyken dehşete kapıldı. Ne olduysa o yangın gecesinde oldu diye üzülen Ebe Hanım kahvesini içmeyi unuttu. Rana beyine çok düşkün diye ekledi. Onun yokluğunda boşta hissediyor kendini. İtiraf etmişti bana. Yangından hemen sonra gene onun yokluğunda erken bir doğum yaptı. Korktuğum başa gelmez inşallah. Nedir o Ebe Hanım? Genç kadınlar bazen ilk doğumda tabiri caizse pusulayı şaşırır. Hele Rana başına gelen bu 2 felaketten sonra. Ebe Hanım, böyle mi kalır benim değerli kızım? Gelir gelmez oğlunu çil çırpah bırakmış, kundağı dağıtmış. Elzem değil, Frankler bebekleri kundaklamıyorlar artık. Gözünü seveyim Ebe Hanım, yatmaymış bütün gece. Heya, yatağı da unutmuş, kurban olayım, ne diysen. Maalesef diyeceğim bir şey yok Seyla Hanım. Benim ilmim burada tıkanır. Asabiye dalında bir müteassısa danışmak iyi olur bence. Asabiye deyince akla her türlü kötü fikir geliyor ama güç bir karar doğrusu. Bilmem ne diyeyim. Oğlunuz ne düşünür? Düşünüyordu Halil Bey. Rana'sını bunalıma sürükleyen sebepler belliydi. Çaresi neydi? Ne yapması gerekti? Dalıp gittiği yerde huzur mu buluyordu? Bulutlar arasından görünüp kaybolan güneşin ışıltısı gibi arada bir kirpikler arasında beliren pırıltıyı gözlüyor, şu gelip geçen ömürde de mutlu saatlerin varlığını hatırlatmak istiyordu el üstünde tuttuğu gencecik hanımına. Sonbahar güneşinin odayı aydınlattığı bir gün, "Ranam, hayatım benim, neyin eksik?" diye sordu. "Nur topu gibi bir oğlun, sana aşık bir kocan, üstüne titreyen anam, arzunu emir sayan bacılar, ekmek elden, su gölden." Acı tatlı bir tebessüm seyirdi genç kadının yüzünde. "O hesabı ben de yapıyorum ama elimde değil begim. Hepsini kefenin altına itiyor biri. Korkuyorum." "Neden? Kimden korkuyorsun hayatım?" "Sevgiyi inhisarında tutan Allah'ın gazabından. Kendimi bildiğim günden beri isyana sevk etti beni. Sevmek, sevinmek benim de hakkım değil mi?" "İki cihan hakimine inanıyorsan tatlım, kaçacak yer kalır mı?" Biat eder gibi başını öne eğdi Rana. "Kaçacak yer? Bilmem. Namaz kılar, adını anarsam peşimi bırakır belki." Bulutlar arasından sızan güneşli anlarda üstüne çöken kabusu iyi kötü tarif edebiliyordu Rana. Bir an, bir dakika, sonra kaybolan güneşin sönen nuru gibi dalıp gidiyordu o meçhul alemine. Seyla Hanım oğluna Nakiye Hanım'ın dediklerini anlattı. "İyi de anacığım, nasıl deli doktoruna görünelim derim. Muayenehaneye gitmek yapılacak en son iş. Eve gelse adamı kim diye takdim ederim. Biliyorsun ayık olduğu zamanlar Rana hepimizden akıllı." Halil Bey birkaç gün daha beklemeyi yeğledi. Ankara faslının pek bir acelesi yoktu. Meclis gündemindeki Bahriye vekaletinin lağvı, iktisat vekaletinin teşkili hakkında müzakereler devamlılığı şart koşan konular değildi. Üstünü başını gittikçe koyveren hanımını giydirmek, süslemek, bu dünya nimetlerini aksayan mantığa zerk edebilmek için çareler arıyordu. Aynalı dolaptan yünlü fistan, kürklü manto, kalp şeklinde tokalı iskarpin beğendi. Hadi tatlım, gel şunları bir giyin, payton kapıda hazır, düşler perisinin bana göründüğü yere Petrograd'a gidelim. Gidelim. Giyinmeye hazırlanan hanımının o kadar beyaz gerdanı. Mücevherlerini ne güne saklarsın a benim güzel yarım diye sormaktan kendini alamadı. Bir gün dahi taktığını görmedim. Anlamaya çalışır gibi beyni yüzledi Rana. Mücevher taş değil mi? Cansız, ruhsuz bir maddeye muhtaç mı insanı kamil? Zümrüt yeşili gözlerden başka ziyneti bulunmayan genç bir kız gezindi belleğinde. İskarpinin teki ayağında, öteki tekini giyinmekten vazgeçti. Oraya gitmesek olur mu begim? Bakir kalsın isterdim hayalindeki peri. Sulu sepken dallarda sallanan kuru yaprakları savurmaya koyuldu. Ağır bir kapak gibi bastıran bulutların ezdiği yarı yarıya küçülen günler ışımadan sönmeye yüz tuttu. Hanımının kapıldığı mağarası ulu orta konuşmaktan kaçınan, kime nasıl başvuracağını kestiremeyen Halil Bey, sonunda babasının ahbabı, tıp dünyasında yeri olan birçok eser yayınlamış hemşerisi Arap Kirli Abdullah Cevdet Bey'e açıldı. Dertli adamı uzun uzun dinleyen görmüş geçirmiş tabip, anlattıkların hayrı alamet değil yeğen diye söylendi. Asabiye henüz emekleyen bir ilim. Teşhiste, tedavide terakki yok değil. Var ama dediğim gibi henüz... Masadaki reçeteye bir şeyler yazıp uzattı. Şimdilik bu işlerin erbabı Masar Bey, Masar Osman. Hanım kızımızı onun bir görmesi lazım. Tavsiye ederim. Sayesinde asabı bozuk hastalara karşı olan zihniyet değişti. O biçare hastaların prangaya vurulduğu toptaşı bimarhanesini dahi Bakırköy'de yeni kurduğu tesislere taşıdı. Muayenehanesi Cağaloğlu'nda sizin eve çok yakın. Helal olsun diye ekledi. Karşıda, Fener yolunda bizim Sait Bey'in konağına bitişik bir de köşk satın almış. Meraklanma, şifa bulur gibisinden bir teselli ummuştu, duyamadı Halil Bey. Arabasına binen beyin üzgün bir hali vardı. Sirkeciye mi begim diye sordu Abuzer Efendi. Niye? Ne var sirkecide Abuzer? Köyden gelen Zahire Haydar Paşa da Ardiye'de alınmış. Öyle değil mi begim? Ha tabii bak unutmuştum. İyi ki hatırlattın. İrsaliye ödenmemiş. Doğru. Sen beni vapura bırak Abuzer. Halil Bey bu netameli günün akşamı eve döndüğünde karanlık basmıştı. Kimseye görünmeden çalışma odasına çıktı. Meclis azalığı neyime? Mebusluk peşinde birbirini yer millet. Bula bula benim buldular diye homurdanarak paltosunu çıkarıp attı. Meclise niye kızıyor begim? Rana? Koltuğa çöreklenmiş hanımı eşyayla bir olmuştu. Rana'm benim, neyin var? Hiç beklemiyordum. Örtündüğü sabahlığı kenara itip doğruldu. Ne olmuş mecliste? Mecliste değil, hükümette bu sefer. Gitmesi gerektiğini nasıl anlatacaktı beginden başka bu dünya ile bağlarını koparma raddesine gelen talihsiz eşine? Haydarpaşa'da bizim İstanbul mebusu Nurettin Ali Bey'e rastladım. Diyarbakır, Elaziz, Süverek, bütün o havaliye şamil Şark vilayetleri umumi müfettişliği teşkiline dair karar vermek üzereymiş vekiller heyeti. Dinliyor musun tatlım? Evet. Durup dururken müfettişlik ihtiyası. Teftiş lafının altında yatan malum. Ne var, ne oldu gene, kim ne fitneledi, müfettiş kim, sütü bozuk biri ise... Odanın içinde dolanmaya koyuldu. Paltosunun cebinden çıkardığı irsaliye makbuzunu dosyasına işledi. Hanımını elinden tutup kaldırdı. Sabah ola, hayrola. Hadi gel hayatım. Biraz uyku zihin açıklığı verir. Kararsızlık içinde kıvranan adamı uyku tutsa zihni açılırdı belki. Gitse miydi Ankara'ya? Daha bir akıl kârı mıydı telaşa kapılmadan işi oluruna bırakmak? Atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra kolları sıvamanın bir faydası var mıydı? Bugün olmasa yarın nasılsa Ankara'ya gidecekti. Mecburi. İstifa mı etseydi? Şimdi. Hele şimdi. Dilden dile kim bilir neye yorulurdu müfettişlik kurulduktan sonra verilen istifa. Böyle devamlı git gelle de olmayacaktı bu iş. Gedik'teki evler satılacak, hükümet merkezindeki arazilere yatırılmayacak mıydı para? Ak parayı dahi kirli bulan Osmanlı zihniyeti tarihe mal olmuştu. Eniştenin dediği gibi kapanın elinde kalıyordu kelepir araziler. Onlardan birinin üstüne 20 odalı bir konak, aileyi cümbür cemaat oraya taşımak olur mu? Olmayacak şey miydi? Ağran günün loş ışığında boynu vurulacak mahkum gibi yere diz çökmüş hanımına ilişti gözü. Asabiye Masar Osman. Ankara'da yaralara merhem vurma dışında tababet var mıydı? Hanımının mahkumiyet kararına mührü basacak olan sevgili Begi miydi? Sızlamaz mıydı vicdan? Allah'tan iki şey niyaz etti Halil Bey. İlk dileği hanımının selamete çıkması, ikincisi baba diyarının her türlü kargaşadan uzakta kalması. Merkezi hükümete yerleşmek. Evladiyelik paye miydi mebusluk? Ankara'da olsa olsa şu 4 sene içinde kazançlı bir alım-satım işine para yatırmak vardı. Kalktı, uyur gezer gibi gidip hanımının yanına diz çöktü. Rana, Melaike'ye selam verir gibi Begin'e taraf döndü Rana, ses etmeden başını omzuna yasladı. Beni de uyku tutmaz oldu tatlım. Bütün gece düşündüm. Müfettişlik işini gidip bir anlamam lazım. Zahirimizin menbaı kuruyacak olursa neyle beslerim ben bu kadar insanı? Baba yadigarı o yerler gamsız geçen günlerimin diyarı. Ne de olsa memleketim benim. Gözden uzak belki ama gönlümden uzak değil. Taksirat yazdıysa bozsun. Gidecek müfettiş sütü bozuk biri ise oraların Allah'ı kesilir. İnşallah bu son olur hayatım. Ortalığı vaveylaya vermeyecek şekilde bir yolunu bulursam istifamı Refik Bey'in hazakatli ellerine teslim eder dönerim. Bütün gün odasında çalıştı Halil Bey. Kitapları karıştırdı, notlar aldı, beşikte debelenen oğluyla oynaştı, dalgın hanımının hüzünlü gözlerine birer buse kondurdu, ikindiye doğru Abuzer Efendi'yi çağırttı. Bu akşam Ankara'ya gitmem lazım Abuzer. Sen yarın muhtarı al, Gedik Paşa'ya götür. Bizim 7 evleri göster. Satılık olduğunu söyle, simsariyeyi cebinde bilsin. En kısa zamanda işleri bir hale yola koyup günlerini Rana'sına adamak istiyordu. Fark ettirmeden Masar Osman Bey'le nasıl görüşülebilirdi buluttan nem kapan eşini. Sokağa bakan odanın penceresi önünde dilekle gerçeğin kaynaştığı düssel bir alemde hayallerle konuşmaya dalmıştır Rana. Müfettiş, kimmiş yetimlerin nasibine el basan o ceberrut? Libabe araya girmese bu hayasız herife haddini bildirir beybağım. Didinin eline geçmeye görsün. Doğduğuna 1000 pişman olur Allah'ın cezası. Gitsin dua etsin. Öyle tek rekatlık namazla da el alemi kandırmaya kalkmasın. Rana, ablam öyle söyledi nenem. Seyla Hanım elinde tepsi eşikte dona kaldı. Anne, nene mi olmuştu şimdi? Tek rekatlık namazı öğreten abla da kimdi? Rana, keçige mi herdir? Kürtçe, kızım hayırdır. Aa anne, tek rekatlık namaz olmaz diyorlar. Elinden tepsiyi aldı. Namaz kaç rekattır anne? Bana öğrettin ne olur. Hele sen şu ağzına bir lokma koy. Acından ölene namaz ne yapa kızım? Sabah 4, öğle 10, ikindi 8, akşam 5, yatsı 13, günde 5 vakit namaz. Her rekat besmele ile başlardı. Fatiha'yı öğrenmiştir Rana. Şimdilik bir elham, 3 kulhüvallahla yetinmesini önerdi Seyla Hanım. Her nefeste Allah'ın ismini anmak varmış anne. Zikir mi öyle bir şey? Emine ablam caminin imamından duymuş. Bu ani dindarlığın sebebini anlamaya çalışan Seyla Hanım koynundan çıkardığı tesbihini gelinine uzattı. Allah'a sehen, Güneydoğu şivesi al sana. 99 habbe. Mevlam seni oğluna bağışlasın benim değerli kızım. Gece 13 rekatı birlikte kıldılar. Rana Fatiha ile başlayıp Fatiha ile tamamladı namazı. Selam veren Seyla Hanım'ın aklı bir şeye takılmıştı. Namaz kıldık ama sen abdestli miydin kızım? Doğru ya, nerede görülmüştü abdestsiz namaz kılmak? Elimi yüzümü her gün yıkıyorum anne. Yeterli değildi, temiz olmanın da bir kuralı vardı. Ertesi gün kurnanın başında kayınvalidesinin talimatına uygun abdest alıyordu Rana. 3 defa sağ elini, 3 defa sol elini, 3 defa ağzını, 3 defa burnunu, 3 defa sağ kolunu, 3 defa sol kolunu, kulaklarını, ayaklarını yıkadı. Gusül abdesti de şarttı. Hamamda baştan aşağı yıkandıktan sonra gene bu 3 sağları, 3 solları tekrarlayıp çıkarken besmele ile ilk önce sağ, sonra sol omuzdan aşağı 3'er tas su dökülmesi gerekti. Ne vardı bu 3 sayısında? Vardı bir hikmeti elbet. Ne demişti beybası? Selam veren insan sağ elini kalbine, dudağına, alnına götürmekle... Anladım, anladım beyba. Gönlünden gelen sevgiyi aklıyla, diliyle... Üstüne dikilen bakışa ilişti gözü. Kendi kendine konuştuğunu fark etti. 3'er 3'er, bildim. Evet, anladım anne. Halil Bey Ankara dönüşü odasına ilk adımı attıkta, ikinci adımı atmaktan kaçındı. Sırtında rengi atmış bir hırka, göğsünde el bağlamış, duvara karşı dikili duran başı bağlı hanımı namaza mı durmuştu? Ses etmeden usulcacık beşiğin bulunduğu tarafa dolandı, 3 gündür görmediği oğlunu kaldırıp kucağına aldı. Parmağını kavrayan minik eli dudağında gezdirdi, süt kokan tenini. Ağzından çıkmış mıydı süt lafı? Yan gözle hanımını denedi, gözlerini duvardan ayırmış baba eli oğlu seyrediyordu Rana. Allah kabul etsin hayatım. Begim ne zaman geldi farkına varmadım. Namaz kılıyordun tatlım. Kılıyorum, kılıyorum da kafam karışıyor. Kaç rekat kıldığımı bilemiyorum begim. Halil Bey oğlunu seve okşaya getirip beşiğine yatırdı. Bavulundan beyaz bir giysi çıkarıp geldi. Hadi tatlım, çıkar sırtındaki o asırlık hırkayı. Gel giy şunu. Dokun bak, ipek kadar yumuşak. Tiftik bugün hükümet merkezinin en değerli mahsulü diye ekledi. Bizim o tarafa gönderilen müfettişi görebildim nihayet. İbrahim Tali adında bir zat. Tanıştık, aklı başında bir adama benziyor. Aslında doktormuş. Ne doktoru? Vallahi o kadarını pek sormadım güzelim. Doktor lafından işkillenmiş miydi Rana? Lafından nem kapan eşini doktorun kendini görünmeye nasıl razı ederdi? Raşit Efendi miydi cesedi denizde bulunan nikah şahidinin adı? Onun top taşına kapatılan aşkı gencecik kızcağızın nasıl çıldırdığını kaç kez dinlemişti hanımının ağzından. Allah korkusuna bir de kul korkusunu eklemek. Kaş yapayım derken göz çıkarma tehlikesi yabana atılır gibi değildi. Zemheri'nin başlamasıyla kar fena bastırdı.